Ayrım 11. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 122. Hiçbir demokrasi demokratik yoldan kurulmadı. 2 Kasım 1997. Neoliberal şeriatçı cephe eskiden beri tutturmuştur. Cumhuriyet demokrasiyle kurulmadı der durur. Cumhuriyet devrimciliğinin basınımızdaki köşe taşlarından Hasan Pulur, 29 Ekim günü yazısında onlara cevap veriyordu. Cumhuriyet demokrasiyle nasıl kurulacaktı? Bir tarafta cumhuriyet, bir tarafta saltanat ve hilafet, sandığı konup oylama mı yapılacaktı? Cumhuriyeti bir kenara bırakalım. Acaba hangi demokrasi onların demokratik dedikleri yoldan kurulmuş? İngiliz demokrasisi mi, Fransız demokrasisi mi, Amerikan demokrasisi mi? İngiltere'nin 1648 demokratik devrimi İngiliz kralını ipe gönderdi. Fransa'nın büyük demokratik devriminde kralların ve kraliçelerin başları giyotin sepetlerine düştü. Amerikan demokrasisi, Washington'ın bağımsızlık savaşından sonra Kuzey-Güney Savaşı ile kuruldu. Dünyada oylama yapılarak referandum veya plebisitle kurulmuş bir demokrasi yoktur ve olamazdı da. Çünkü demokrasinin özü krallıkların, derebeyliklerin yıkılması, köylünün ağaya, beye, papaza, şeyhe bağımlılıktan kurtulması, feodal ilişkilerin köyden ve şehirden temizlenmesidir. Demokrasi siyasal ve toplumsal bir devrimdir. Hiçbir kral veya padişah, hiçbir senyör veya bey kendisinin yıkılması sorununu halkın oyuna sunmamıştır. Onları yıkmak isteyen demokrasi güçleri de orta çağda hesaplaşmanın halk oylaması yoluyla olmayacağını biliyorlardı. Cromwell'ler, Robespierre'ler, Washington'lar, Lincoln'lar, Sun Yat-sen'ler, Mustafa Kemal'ler saltanatın kuvvetle ve zorla yıkılacağını ve başka türlü yıkılamayacağını bir tarih dersi olarak belirtmişlerdir. Demokratik devrimlere halkın katılımı oy vermenin çok çok ötesindedir. Kralların donsuzlar ve baldırı çıplaklar diye aşağıladıkları o yoksul halk kitleleri hayatlarını ortaya koyarak orta çağın saraylarını ve şatolarını yıktılar. Hayatı ortaya koymak, oy atmanın çok ötesinde bir irade açıklamasıdır. Cromwell'in kumanda ettiği süngüller, Bastille'i zapt edenler, Kurtuluş Savaşı'nda elde silah savaşanlar ve cepheye mermi taşıyanlar oylarını bu eylemleriyle ilan etmişlerdir. Bu nedenle demokrasiler oy atmaktan çok daha kararlı, çok daha yoğun, çok daha dirençli ve çok daha bilinçli bir halk iradesiyle kurulmuşlardır. Devrim eyleminin kendisi bir oylamadır, en mükemmel seçimdir. Yıkılanlar büyük silahlı güçleri, muhafız kuvvetleri, topları ve süngüleri olduğu halde yıkılmışlardır. Bu nedenle halk devrimi, demokrasinin en yüksek, en gelişmiş, en etkili, en yapıcı biçimidir. Devrim demokrasinin doruğudur. Meşruluğunu da bu özelliğinden ve kendinden alır. Hiçbir demokratik devrim kendisini herhangi bir seçimle karşılaştırmaz. Oy sandığı karşısında eziklik içinde değildir. Çünkü dünyaya oy sandığını devrimler getirmiştir. Seçim kurumunun gelmesi için devrimler gerekmiştir. Ve o seçimlerde mülk sahiplerinin ve vergi verenlerin ötesinde yoksulların da oy verebilmesi için yeniden ve yeniden devrimler gerekmiştir. Devrimler olmasaydı ne seçim olurdu ne de genel oy. Bu tarihsel olgular karşısında sandığı demokrasinin ve cumhuriyetin karşısına koyanlar halkı budalalaştırmak istemiyorlar da ne istiyorlar? Onlar 20. yüzyılın sözde demokratları artık demokrat değildirler. Batı kapitalizmi 19. yüzyıl ortalarından beri orta çağ ile hesaplaşma davasını terk etti. Yeni sermayedar efendiler için üzerine oturdukları düzeni emekçilere karşı korumak her şeyden önemlidir. Bu nedenle cephelerini halka döndüler. Demokrasi karşıtı bir mevziye girdiler. Bunlar 19. yüzyıl sonunda emperyalist karakter kazandılar, dünyanın dörtte üçünü haraca kestiler. Hele ezilen dünyada demokratik olan her atılımı boğmak onların tarihsel misyonudur. Artık liberalizm demokrasi düşmanıdır. O kadar ki demokratik devrimlerin getirdiği seçim ilkesini demokratik devrimlere karşı kullanmaktadır. Seçimi devrimin karşısına koyarak demokrasi düşmanlığının maskaralı haline getirmişlerdir. Onların dilindeki demokrasi bir budalalık virüsüdür. Bu virüsü yayarak ezdikleri kitleleri kölelikten hoşnut olan budalalar haline getirmek istiyorlar. Onların meselesi artık halkın ortaçağ bağımlılıklarından kurtularak özgürleşmesi değil, aptallaşmasıdır. 17, 18, 19. yüzyıllarda demokrasi halkı ayağa kaldıran devrim ideolojisiydi. Bugün demokrasi lafları halkı uyuşturmakta kullanılıyor. Ne kadar emperyalist, ne kadar para babası, ne kadar toprak ağası ve onların kiraladığı kalem varsa başımıza demokrat kesildiler. Bayarlar, Menderesler, Demokrat Parti'yi kurarak Cumhuriyet Devrimi'nin kazanımlarını yıkma sürecini başlattılar. Özallar, Çillerler, Erbakanlar hepsi demokrat ve bunlar Cumhuriyet yıkıcılığını bile demokrasi bayrağı altında yürütüyorlar. Demokrasi devrimlerle gelmiştir ve ancak devrimci olarak yaşayabilir. Devrimci olmayan demokrat olamaz. Nitekim Cumhuriyet devriminin altı okunun içinden devrimciliği çıkardınız mı? Hiçbir ok kalmaz. Cumhuriyetçilik de, Türkiyecilik de, halkçılık da, devletçilik de, laiklik de ancak devrimle gelmiştir ve devrimle sürdürülebilir. CIA ajanlarının ve tarikat şeyhlerinin demokrat olduğu bir yerde halk devrimci olmak zorundadır. Aydınlık, 2 Kasım 1997. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, 9 Kasım 1997. Milli Güvenlik Kurulu'nda kabul edilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin ana hatlarını 4 Kasım 1997 günlü Hürriyet Gazetesi'nden öğrendik. Bu belge tarihsel önemdedir. 50 yıllık küçük Amerika sürecinin bittiğini gösteren son kanıttır. Türkiye 1996 sonbaharında yeni bir döneme girmiştir. Belge, Kuzey Irak'ta uygulanan Eşref Bitlis planının ve 28 Şubat çizgisinin devamıdır. Öncelikle belirtelim, bu belgeden gizli anayasa diye söz edenler anayasanın ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Anayasa devlet organlarının işleyişini, birbirlerinin ilişkilerini ve yurttaşların devlet karşısındaki temel hak ve özgürlüklerini düzenler. Oysa belge devletin temel siyasetlerini içermektedir. Anayasalar belli bir dönem için yapılmazlar ve siyasetleri belirlemezler. Siyasetler ise anayasal konulara ilişkin değildir ve döneme özgüdür. Yasaların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne uygun olması gerektiği yönündeki karar, belgenin yasaların üstünde, anayasal düzlemde olduğu anlamına gelmez. Burada yürütme organının bir parçası olan, hükümet faaliyeti kapsamı içinde görev yapan MGK, yürütme organının yasa önerisi hazırlıklarına yön veren bir karar almıştır. Yapılan hukuka uygun ve doğrudur. Zaaf, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde değil, hükümette ve parlamentodadır. Cumhuriyet devrimcilerin gereğini yapamıyorlar, ülke güvenliğine ve dış politikaya ilişkin program üretemiyorlar. Hükümetin ve parlamentodaki partilerin bu konulara kafa yorduklarını gösteren bir işaret de bulunmuyor. Peki onlar siyaset üretemiyor diye Türkiye siyasetsiz mi kalacaktır? Hele bu koşullarda. Hükümet ve partiler bu zaaflarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alarak değil, kendilerini eleştirerek ve güvenlik siyasetine ilişkin çalışmalara girişerek giderebilirler. Yine bu partiler, ordunun müdahalesini ima eden yakınmalarda bulunacaklarını, ırkçı milliyetçilik ve ülkücü mafya tehdidini niçin ordudan önce saptamadıklarını ve devlet siyasetine dönüştürmediklerini açıklamalıdırlar. Bu eleştiri CHP ve DSP için de geçerlidir. Çünkü çeşitli dönemlerde iktidar oldukları halde şeriatçı ve ülkücü tehdide bertaraf etme yönelik bir devlet siyaseti belirleme girişiminde bile bulunmamışlardır. İşçi Partisi yıllardan beri dış politika ve güvenlik programları geliştirmektedir ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nden rahatsız olmamıştır. Çünkü belge Türkiye'nin bağımsızlaşmasına, demokratlaşmasına, ortaçağ karanlığından kurtulmasına hizmet eden yönelişleri içermektedir. Artık iyice görülmektedir ki ABD'nin ılımlı İslam projesine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri irtica ile hesaplaşmada kararlıdır. Daha önemlisi irticaya karşı halk güçleriyle birleşme isteğindedir. ANAP gibi irticayı besleyen ve hatta irticayı temsil eden partiler bu kararlılık karşısında duramıyorlar. Burada üzülecek bir şey yok. Cumhuriyet devriminin gücü sevindiricidir. Önümüzdeki dönem merkez sağın iktidar olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. MGK'nın 28 Şubat 1997 kararından farklı olarak belgede ülkücü milliyetçilik de hedef alınmıştır. Çok çok önemli, MGK Türk milliyetçiliğini ırkçılığa dönüştürmek isteyen güçleri de ülke için tehdit olarak kabul etmiştir. İşte Susurluğun üzerine gidilmesini sağlayacak temel politikalardan biri budur. Belgenin bir başka demokratik yönü ise Kürt sorununda kamusal alana kaymamak koşuluyla mahalli ve kültürel özelliklerin geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri öngörmesidir. İrticanın ve ülkücü milliyetçinin hedef alınması Kürt sorununda kaçınılmaz olarak demokratik çözümlere gelmek zorundadır. Bu yönelişi sekteye uğratan PKK'nın büyük devletlerin Kürt sorununa müdahalelerini kışkırtan uygulamalarıdır. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, yeni dönemin başında olduğumuzu gösteren eksikler ve yanlışlar da içeriyor. En önemlisi, Tanzimat'tan kalma Batıcılığın vurgulanmasıdır. Batı uygarlığı çözülürken ve çökerken yüzler hala Batı'ya dönüktür. Oysa bütün dünya görmektedir ki, dünya ekonomisinin ağırlığı Pasifik'e kaymıştır ve 2000'lerin uygarlığı Asya'dan yükseliyor. Türkiye'nin geleceği çökenlerin Katarına takılmakta değil, yükselen uygarlıkla birleşmektedir. Bugün Batı, tıpkı 1. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gibi Türkiye'yi sev planlarıyla tehdit etmektedir. ABD'nin vazgeçemediği Kürdistan projesinin içerdiği tehdit ne yazık ki görmezden gelinmektedir. Yunanistan ve Suriye tek başlarına veya birlikte Türkiye için tehdit oluşturmaz. Batı yargılarını aldıkları için ve aldıkları ölçüde böyle bir tehdit vardır. Rusya'yı Yunanistan'ın yanına iten Çeçenistan, Azerbaycan tertipleri de ABD tarafından tezgahlanmıştır. Çinler örgütü Washington'dan aldığı güçle Türkiye'nin başına bu belaları açmıştır. Cumhurbaşkanı Demirel, İşçi Partisi Genel Başkanı'na açıkça Batı Türkiye'yi böldü değerlendirmesini yapmıştır. O zaman tehdidin kaynağı doğru saptanmalıdır. Belki Cumhuriyet devrimcinin hareket noktası kabul ediyor. Ancak Cumhuriyet'in ekonomisini yıkmayı hedefleyen ve ulusal devletin temeli olan ulusal piyasayı berhava eden özelleştirmede diretiyor. Özelleştirme yapan irticaya yaslanmak, yeniden İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları açmak zorundadır. İrticaya ve ülkücü milliyetçiliğe karşı mücadele ABD'ye rağmen yürütülüyor. Bu mücadelede tutarlı olan kuşkusuz işçi sınıfı ve öncü partisidir. Ancak süreç içinde Cumhuriyet devrimi güçleri kaçınılmaz olarak daha berrak programlara ve daha kararlı uygulamalara ulaşacaklardır. Bilinmelidir ki Türkiye yeniden milli demokratik devrim rayına girmiştir. Saflar belirginleşiyor. Amerikancılar, şeriatçılar, ırkçı milliyetçiler bütün güçleriyle orduya ve işçi partisine saldırıyorlar. Bazı neo solcular da onların gösterdiği hedeflere atış yapıyorlar. Çünkü Batı'nın güdümündeler. Ancak inisiyatif Cumhuriyet devrimi güçlerine geçmiştir. 29 Ekim'den sonra 10 Kasım'ın bilinçlerde yaktığı ateş de milyonları harekete geçirecektir. Aydınlık 9 Kasım 1997. Hiçbir ceza tehdidi Cumhuriyet devrimini savunma kararlılığımızı zayıflatamaz. 13 Kasım 1997. İstanbul 1. Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı'na. Özü, savunma. 1. Hiçbir ceza tehdidi Cumhuriyet devrimini kesin zafere ulaştırma kararlılığımızı zayıflatmaz. Doğrudur. 6 Şubat 1997 günü Taksim'de Cumhuriyet devrimi kanunları uygulansın kampanyasının ilk afişini asarken basın mensuplarının sorusu üzerine şöyle dedim. Türkiye'de hangi güç Cumhuriyet yıkıcılarının üzerine gidiyorsa iyidir. Onu alkışlarız. Tanklar işçinin köylünün üzerine yürüyecek olsa buna göğsünü siper edecek olan işçi partisidir. Tanklar şeriatçılığın üzerine yürüdüğü zaman onları elbette alkışlıyoruz. Çünkü ortaçağ güçlerine karşı Cumhuriyet devrimini savunmak herkesin görevidir. Bu görüşlerimi şu an mahkeme önünde de aynen tekrar ediyorum. Hiçbir ceza tehdidi Cumhuriyet devrimini ortaçağ güçlerine karşı savunma kararlarımızı zayıflatamaz. İktidarlar, meclisler, kanunlar, polis, ordu, savcılar ve mahkemeler, bütün devlet organları Cumhuriyet devriminden vazgeçseler, arkada kalan 50 yılda olduğu gibi Cumhuriyet devrimini yıkma faaliyetine ortak olsalar veya ödün verseler, yine de Türkiye'nin ortaçağ kalıntısı kulluk sisteminden kurtulması davasından vazgeçmem. 2. Şeriatçılığı gerekirse askeri güç kullanarak tasfiye etmek devrimci cumhuriyetin görevidir. Bugün suçlanan o söz artık Türkiye'nin milli güvenlik siyaseti haline dönüşmüştür. İşçi Partisi Genel Başkanı 6 Şubat 1997 günü tankların şeriatçılığın üzerine yürümesi iyidir dedi. 28 Şubat 1997 günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu İşçi Partisi'nin Cumhuriyet Devrimi Kanunları Uygulansın başlığıyla ilan ettiği programı genel çizgileriyle kararlaştırdı. 29 Nisan 1997 günü Genelkurmay yeni kabul ettiği milli askeri stratejik kavramı topluma açıkladı. Bu kavrama göre ordu yasalar gereği şeriatçılığa karşı halkın istediği yönde doğru yerde doğru zamanda silah kullanacağını belirtti. Böylece tankların şeriatçılığın üzerine yürümesi görüşümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve yürütme organının programına girdi. 31 Ekim 1997 günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni yeni içerikle kabul etti. Böylece 28 Şubat 1997'de kabul edilen program bir devlet stratejisi düzeyine yükseltildi. İşçi Partisi Cumhuriyet devriminin yeni yükselişinin programlarını ve siyasetlerini üretmiştir. 3. Şeriat nizamını tasfiye eden Cumhuriyet devrimi suçlanıyor. İddianame TCK 312. maddeye de aykırıdır. Cumhuriyet devriminin irticayı, başka deyişle ortaçağ ilişkilerin tasfiye görevi halk içinde kin ve düşmanlık yaratmak anlamına gelmez. Eğer iddianamenin görüşünü kabul edecek olursak, şeriat nizamını tasfiye eden Cumhuriyet devrimi suçlu olur. İşte böyle bir suçlamayı Türkiye'nin önüne koymaya herhangi bir süper devletin gücü bile yetmez, yetmemiştir. Fethullah Hoca'dan ödül alan Demirel istifa etmeli. 28 Aralık 1997. Nurcuların lideri Fethullah Hoca Efendi'nin onursal başkanlığını yaptığı bir vakıf, başta Demirel olmak üzere birçok politikacı, sanatçı, bilim adamı ve iş adamına ödüller dağıttı. Cumhurbaşkanı Demirel, kör gözün parmağını ödülle bizzat Fethullah Hoca'nın elinden aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin ile Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in de Hoca Efendi'nin ödüllerini kabul ettikleri gazetelerde yer aldı. Ancak telefonda görüştüğüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çetin henüz bu ödülü kabul etmediğini belirtti. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü kararıyla hükümete Cumhuriyet Devrimi Kanunları'nın uygulanmasını tavsiye ediyor. Genelkurmay'ın 29 Nisan 1997 günü kamuoyuna açıklanan Milli Askeri Strateji kavramına göre irtica öncelikli tehdit kapsamı içine alınıyor, ordu gericiliği gereğinde askeri yöntemler uygulayarak temizleyeceğini belirtiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Batı destekli irticaya karşı bir iç savaş olasılığını dikkate alarak gerekli bütün hazırlıkları yapıyor ve bürokrasiyi de bu yönde bilgilendiriyor. Menemen olayının yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irticayı ezme kararlılığını ilan ediyor. En önemlisi Türkiye halkının büyük çoğunluğu Cumhuriyet Devrimi'nin aydınlanma mirasına sahip çıkıyor. Hele bakınız, Cumhurbaşkanı ise ezilecek irticanın başından ödül almaktadır. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet güçleri iç savaş olasılığına göre mevzilenirken, Cumhuriyet Devrimi düşmanlarını koruyan ve kollayan bir tavır sergileyebilmektedir. Bu durumda Süleyman Demirel'in var olan cepheleşmede hangi safta bulunduğu sorusu geçerlidir. Refah Partisi'nin kapatma davasının en önemli gerekçelerinden biri Erbakan'ın tarikat liderlerine verdiği iftar yemeğidir. Şimdi Cumhurbaşkanı Nurcuların liderinden ödül almaktadır. Tarikat lideri ABD güdümlü olunca baş tacım edilecektir. Cumhurbaşkanı bu tavrıyla Cumhuriyet devrimini nasıl savunacak? Cumhurbaşkanının işi Cumhuriyet yıkacağını ilan eden tarikatçılara siper olmak mıdır? Süleyman Demirel 1960'lardan beri gericiliği besleyen politikaların önde gelen uygulayıcısı oldu. Son dönemlerde bu aymazlığın nasıl vahim sonuçlara yol açtığını anladığı izlenimi yaratan açıklamalarda bulundu. Ancak öyle görünmektedir ki ordunun kararlılığı karşısında gerçek tutumu gizlemiştir ve laikliği görünüşte savunmuştur. Fethullah Hoca'nın elinden ödül almak basit bir yanlış veya görmezden gelecek bir davranış değildir. Bu tutum Cumhurbaşkanlığı sorumluluğuyla bağdaşmaz, hele şu günlerde. Süleyman Demirel'in tavrı karar aşamasındaki Refah Partisi'ni kapatma davası açısından da anlamlıdır. Cumhurbaşkanı böyle nazik bir anda tarikat liderinden ödül alarak Anayasa Mahkemesi'ni Refah Partisi lehine etkileme gayreti içine girmiş olmaktadır. Cumhurbaşkanı panik içindeki irtica cephesine elini uzatmıştır. Fethullah Hoca, Cumhuriyet devriminin ayaklar altında kalmamak için okullarını Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğini söylüyor. Belli ki Hoca Efendi üzerine gelen Cumhuriyet güçlerini durdurma telaşına düşmüştür. Tam bu sırada Cumhurbaşkanı Fethullah Hoca'nın kendisini Cumhuriyet savarı olarak da değerlendirmesine izin vermektedir. Cumhurbaşkanının tavrını Cumhuriyet devriminin önderleriyle karşılaştırınız. Bir Atatürk'ün bir ünün tarikat liderlerinin elinden ödül aldığını düşünebilir misiniz? Tarikatları devrimle kaldıran Cumhuriyet'ten, tarikat liderlerinden ödül alan Cumhurbaşkanları dönemine Eisenhower, Rockefeller, Fulbright bursları ve eğitilmiş liderler sayesinde geldik. Cumhuriyetin düştüğü hale bakın. Nakşibendi müridi Özal Çankaya'ya tırmandı. Nakşibendi tarikatı Erbakan'ın kişiliğinde hükümetin başına geçti. Cumhurbaşkanı tarikat liderlerinden ödül alıyor. Atatürk'ün kurduğu partinin lideri Amerika'ya Moon tarikatının toplantısına gidiyor. Ancak asıl sorumluluk bütün bu uygulamalara katlananlardadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde devrimle kurulan Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı Nurcuların liderinden ödül alamaz. O ödül onun için o kadar kıymetliyse o zaman Cumhurbaşkanlığından istifa etmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin ve Başbakan Yardımcısı Ecevit için de aynı sorumluluk geçerlidir. Ya kamuoyunda ödülü reddettiklerini açıklamalılar veya istifa etmeliler. Aydınlık 28 Aralık 1997. 11. ayrımın sonu sayfa 133.